Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Şenden Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Fatma Çatak imzalı "İnternete bağlı mıyız, bağımlı mı?" başlıklı yazıyı sunacağız. Evlendiğimden beri bana bir kez bile hoş geldin demeyip iletişim kurmayan bir yakınımızın oğlu evimize gelip telefonunda kablosuz internet sinyali görünce yanıma geldi. Gözleri parlıyordu. Elindeki telefonu göstererek internetin şifresini sordu. Söyledim, minnettar bakışlara eşlik eden büyük bir mutlulukla çocuk odasına geçti, telefonla daldı. Sosyal medya kullanıcılarını asosyalleştirirken bir yandan da sosyalleştiriyor sanki. Bu misalde olduğu gibi Wi-Fi şifresi sormak için bile olsa insanlara iletişim kurma yolu açıyor. Yanımızda şarj aleti, şarj bataryası taşıyoruz. Gittiğimiz mekanlarda Wi-Fi sinyali görünce gözümüz dört açılıyor. Akıllı telefonlara sarılıyoruz. Sahir zamanlarda da birbirimize internetten izlediğimiz videolardan bahsedip sohbet ortamı oluşturuyoruz. Bunun neresi kötü ya da ne kadar iyi? Bu bizi günlük işlerimizden, ibadetimizden, yaşayış ve kulluk gayemizden uzaklaştırdığı zaman kötü. Yani bağımlılık halini aldığı zaman. Teknolojik aletler hayat kolaylaştırıcı, iş bitirici. Amenna. Fakat kundaktaki bebek cep telefonundaki çizgi filme bakınca sakinleşiyorsa, hemşireler bebek aşılarını cep telefonundan şarkı film izleterek yapıyorsa, annesi yolda yürürken telefonuna bakarken çukura düşen çocuğuna mukayyet olamıyorsa, sürücüler telefonda konuşurken ve telefonla ilgilenirken kaza yapıyor, hem canı yanıyor hem can yakıyorsa, internet ve teknoloji kullanımı tekrar gözden geçirilmelidir. Cenab-ı Hak bize her işimizde orta yol üzere gitmemizi emretmiş, itidali öğüt demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hayatı boyunca bize güzel olan yeniliklere açık olmayı öğretmiştir. Mesela mescide lamba getiren Temim Eddari radiyallahu anh'ı takdir edip ona dua buyurmuştur. İslam yeniliği, teknolojiyi reddetmez, lakin ona makul sınır getirmek ve onu insanlığın hayrına kullanmak ister. Aksi halde ilim ve teknoloji insanlığı felakete doğru sürüklemeye başlar. Bu genel prensip internet kullanımı için de böyledir. Gereksiz, lüzumsuz denilemez, tamamıyla bir kenara itilemez ama kullanımı kontrol gerektirir. Onun bir vasıta olduğu unutulmamalı ve onun bizi yönetmesine imkan verilmemelidir. Kabul etsek de etmesek de internet çağında yaşamaktayız ve yaşamaya devam ediyoruz. İnternet ve onun bir başka kullanım sahası olan akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, sosyal medya ağları, bağlantılar, e-posta ve mesajlaşma programları istesek de istemesek de hayatımızın birer parçası oldular. Söz gelimi bir öğretmenseniz akıllı telefonunuz mutlaka olmalı. Velilerle iletişim kurmak için pratik mesajlaşma programları olmazsa olmazlardan. İnternet bağlantınız ya da internet paketiniz yoksa hep bir adım geridesiniz demektir. Hem güncel hayattan, yeniliklerden haberdar olup kopmamak, hem de öğrencilerinize gerekli durumlarda video izletmek, araştırmanıza katkıda bulunmak, kimi acil bilgilere anında ulaşmak için bu bir zorunluluk oldu. Yaşadığımız asırda bir çamaşır makinesi, bir ütü, bir ev aleti kadar ihtiyaç haline geldi. Sanal bağlantılarımız. Lakin işin özüne dönüp baktığımızda en çok hayatımızda yer eden şeylerin aynı zamanda en çok şikayet edilen, problem olan şeyler de olduğunu görebiliyoruz zaman zaman. İnterneti ve sanal ağları kullandığımız kadar onlardan şikayet de ediyoruz. İnternet Press'in araştırmasına göre 79 milyonluk Türkiye nüfusunun 46.3 milyonu internete bağlanıyor. Web trafiğinin %51'i dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, %46'sı mobil cihazlar ve %4'ü ise tabletler üzerinden gerçekleşiyor. Büyük şehirlerde ailelerden, sosyal ortam ya da çalışma hayatından uzak yaşayan kimi insanlar vakitlerinin büyük çoğunluğunu sosyal medyada geçiriyor. Gerçek hayatta arkadaş ya da komşu edinememekten yakınan kimseler sosyal ağlar vasıtasıyla geniş kitlelerle iletişim kurup paylaşımlar yapıyorlar. Kurduğu sosyal paylaşım hesapları vasıtasıyla meşhur olup geniş takipçi kitlesine ulaşanlara şahit oluyoruz. Sosyal medyanın amaçsız ya da ihtiyaç dışında kullanımı kişilerde bağımlılığa varan rahatsızlıklara sebep oluyor. Bu rahatsızlık yalnız kişinin kendisiyle kalmıyor elbette. Ailesi, işi, münasebetleri de zarar görüyor. Uzmanlar alkol, sigara ve benzeri bağımlılık yapan maddelerin kullanımına nispetle internet bağımlılığının önüne geçmenin ve tedavisinin daha zor olduğunu söylüyorlar. Sosyal medya bağımlıları bu bağımlılıklarından kurtulma sürecinde agresif ve depresif oluyorlar. İnsanlarla iletişim kurma becerileri büyük oranda düşüyor, hatta iletişim kuramıyorlar. Yine uzman görüşüne göre sosyal medya bağımlısı olanlar fiziki, bedeni bir takım rahatsızlıklarla ekonomik kayıplar yaşıyorlar. Bu noktada kişinin günlük hayatı zarar görüyorsa tedavi sürecine başlanması gerekiyor. Zira alkol ya da sigara gibi madde bağımlılıkları ilaçla yahut tıbbi yöntemlerle kontrol altına alınıp tedavi edilebilirken, sosyal medya bağımlılıkları kişinin karar vermemesi durumunda çok zor tedavi ediliyor. Peki ne yapmalı? Bir defa bu noktada her türlü bağlantıları kapatıp bir daha düşünmeli. Bu dünyada niçin yaratıldım? İnternet bağlantısı ve sanal dünya olmasaydı nasıl bir dünyaya uyanır, günümü nasıl planlardım? Günüme ve geleceğe dair beklentilerim, hedeflerim neler? Sosyal bağlantılarımın bana kattıkları ve benden aldıkları neler? Ailem ve sevdiklerime ayırdığım vakte kıyasla akıllı telefonuma ayırdığım vakit ne kadar? Evvela düşünüp zihnimizde bunu çözme adına bir adım atmamız gerekiyor. Çok sık kullandığımız sosyal medya hesaplarımızı günün belirli saatlerinde ve belirli periyotlarla kontrol edebiliriz. Yani okullardaki teneffüs saati gibi. Bu sayede internette geçirilen gereksiz vakitlerin önüne geçmiş oluruz. Evlerde, aile ortamlarında evin ebeveyni bilhassa baba, evde birlikte geçirilecek bir saat belirlemeli. Mesela yemekten sonra çay vaktinde bütün aile fertleri bir arada mobil bağlantılardan uzak sözlü sohbetli oturmalı. Vasıflı nitelikli zaman geçirilmeli. Çay faslının akabinde ödevi olan ödevine, işi olan işine, uykusu olan odasına gitmeli. Aileler belli yaş altındaki çocuklarına akıllı telefon alırken internet paketini belli bir kotada bırakmalı ki çocuk internetin bolluğuyla vaktini telefonda geçirip hayattan kopmasın, namazlarını aksatmasın. Öyle ki namaz kılarken sünnetle farz arasında selam verince telefonundaki bildirim panelini kontrol ediyor insanlar günümüzde. Bir Ramazan ayı boyunca cep telefonlarımızla eşlik etti camideki cemaatle kıldığımız teravihlere. Ramazan demişken, sosyal medya hesaplarımızda geçirdiğimiz vakitleri, Ramazan ayı yahut mübarek gün ve gecelerde aldığımız kararlarla bir nebze kontrol altında tutmayı başarabiliriz. Ben bu Ramazan ibadete şu kadar, teknolojiye şu kadar, okumalarıma şu kadar vakit ayıracağım gibi planlamalar yapabiliriz. Bir başka metot da bazı sosyal medya hesaplarımızı hiç tereddütsüz kapatmak ya da bir süreliğine askıya almak. Bu sayede bağımlılık derecesine varan alışkanlıklarımız biraz azalacaktır. Mesela haber takibi yaptığımız sosyal ağı kapatıp haber veya yorumları belli bir siteden takip edebiliriz. Yazışmaları tek bir mesajlaşma programı üzerinden devam ettirebiliriz. Lüzumsuz paylaşımlar yapmayarak hem kendimiz hem de takipçilerimiz adına zaman israfına sebep olmamalıyız. çocuğunun oturuşunu, kalkışını, eşinin ve kendinin mahrem hallerini, yediğini, içtiğini, gezip tozduğunu, faydalı bir gaye dışında sırf sosyal medyada beğenilmek, takipçi sayısını artırmak için paylaşmak, hem vakit israfı hem de akıl ve gönül dünyamıza bir yük aslında. Bir başkasının hayatı beni ne kadar ilgilendiriyor düşüncesinden hareketle takip ettiklerimizi ya da takipçi sayımızı azaltmamız, filtreden geçirmemiz de başka bir metot. Zira insan ünsiyet kurduğu kimselerin hüviyetinden pay alıyor. Tesir altında kalıyor yahut onlara tesir ediyor. Lafın gelişi sosyal medya anneleri adının önüne bir isim ya da sıfat ekleyip sosyal medya hesapları açan anneler son zamanlarda gırla gidiyor. Varsın olsun bu anneleri takip ederek çocuğuyla nasıl oyun oynanır, nasıl gezilir, çocukla eğlenceli vakit geçirilir, millet onu öğrendi dediğimiz de oluyor. Bu yönüyle iyi, lakin zararı da yok değil. Bu bol anneli hesapları takip edip çocuklarıma yetemiyorum, ben onlarla oyunlar oynayamıyorum, ben nasıl anneyim gibi gereksiz vesveselere boğulup günlerce acı çeken, çocuklarına, evine, ailesine enerjisi kalmayan anneler çıkıyor ortaya. Bir defa herkesin hayat biçimi, imkanları, kendisinin ve çocuğunun yapısı farklı farklıdır. Kimi anne heyecanlıdır, kıpır kıpırdır, çocuk da çocuk olur. Kimi anne çocuğuyla oyunlar oynayamaz, sakin tabiatlıdır ama gönülden sever, onu sevgisiyle doyurur. Kiminin ilk, kiminin son, kiminin ilk ve son çocuğudur. Herkesi kendi içinde değerlendirmek en iyisi. Bir anne çocuğuyla akşama kadar oyun oynamıyor, belki parkta bir sosyal medya paylaşımında olduğu gibi. Aman çamura batma, kime diyorum atlama, zıplama, yürü gidiyoruz naraları atıyor anne. Ama parkta çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşırken, oğluşum da salıncak keyfi, toprakta doyasıya oynadı gibi sosyal medyanın kendini gizleme özelliğini kullanarak paylaşımlarda bulunuyor. Kimi zaman da bu bol anneli sosyal hesap sahiplerinin çocukları için tek ebeveyn olduklarına şahit oluyoruz. Yani eşiyle boşanmış, çocuğunu yalnız kendisi yetiştiren, maddi durumu yerinde, kimseye eyvallah olmayan anneler olabiliyor takipçilerine tesir edenler. O sebeple biz kendimize bakalım. Parkta çocuk fotoğrafı çekeceğiz diye çocuğumuzla oynamaktan mahrum kalmayalım. Meşhur olup işi ticarete döken kitaplar, imza günleri, söyleşiler, reklamlar derken o çok oyun oynadığı çocuklarını kendi ebeveynine, bakıcısına büyüttüren annelerden olmak, çocuğunu parka çıkarıp günlük rutinler yapmak doğru mu? Fıtratımızın sesini dinleyip kendi kararımızı kendimiz verelim. Bir mutlu an pozu, anlık görüntüler üzerinden hareket eden pek çok insanın, bilhassa biz hanımların dikkatinden kaçmıyor. Duygusal, hissi düşünüp, ben neden böyle mutlu değilim, ben neden hep durgun yaşıyorum, gezmiyor, eğlenmiyorum, giyinmiyor, süslenmiyorum gibi vesveselere kapı aralıyor. Bu da kişinin ve ailesinin huzursuzluğuna sebep oluyor. Oysa ki adı üzerinde sanal dünya ve o görüntüler anlık görüntüler. O paylaşımı yapan insanlar bütün gününü, bütün saatini o şekilde geçirmiyor. Yaşadığı, şahitlik ettiği en mutlu, en sevimli anını paylaşıyor sadece. Belki de uzun zamandır yakalayabildiği o tek mutlu anını. Başkalarının hayatları üzerinden her gördüğünü kendisiyle kıyaslamaya gitmek, kişinin kendini yetersiz, değersiz hissetmesine ve depresyona sebep oluyor. Kimi zaman bu kıyaslamalar karı koca arasını açıyor, evlilikler zarar görüyor. İnsanların herkesin sahip olduğu bütün imkanlara ve güzelliklere sahip olması mümkün değil. Allah herkese farklı özellikler ve güzellikler vermiş. Her fert birbirinden farklı olduğu gibi her aile de birbirinden farklı. Burada olması gereken herkesin ve her ailenin kendi imkan ve güzelliklerini keşfetmesi ve bunları ihsan eden Allah'a şükretmeyi vazife olarak görmesi. Aksi halde insan nimetler içinde yüzer de bir türlü mutlu olamaz. İsyan, nankörlük ve kıskançlık duyguları sahip olduğu nimetleri de yer bitirir. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de işaret buyurduğu gibi Müslümanın kulluk, fazilet ve hayırda kendisinden üstün insanlara gıpta etmesi, onların haline bakıp onlara benzemeye çalışması emredilmiştir. Bir de kendisinden maddi imkan olarak daha düşük seviyedeki kimselerin haline bakması. Böylece insan hep fazilete ve hizmete talip olur. Kendisinde her an yeni güzellikler filizlenir. Kendisinden daha alt seviyede imkanı olanlara bakmak suretiyle de hem kanaat, şükür, tevekkül duyguları gelişip nankörlükten uzaklaşır, hem de insanlara infak ruhuyla yaklaşır ve aslında ne kadar zengin olduğunu fark eder. Rabbimizden niyazımız, bize Müslümanlar olarak bir işi bitirince bir başka hayırlı işe yönelme şuur, niyet, heyecan ve azmi ihsan etmesi. Bizi elimizdeki imkanların farkında olan ve bütün bu imkanları yerli yerince ve rızasına uygun şekilde kullanan kullarından eylemesi. Bizi hayır ve güzelliklere meftun, her türlü şer ve masiva bağımlılığından da azade kılması. Değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak Fatma Çatak'ın kaleme aldığı "İnternete bağlı mıyız, bağımlı mı?" başlıklı yazısını paylaştık. Şimdi de kırmızı, sarı, yeşil odalar, kırılgan duygular başlıklı yazıyı paylaşacağız Şefika Meriç'in kaleminden. Hastahane günlükleri temalı birçok kitaba rastlamışsınızdır. Şifa arayan ve hastahane koridorlarında bazen umutla, bazen umutsuzlukla bekleyen hastaların duygu dünyalarını yansıtan günlükler. Her ne kadar bu tür kitapların okunması alabildiğine dramatik, zor ve duygu tarafı ağır olsa da insanın hayatta bazı konularda empati yapmasına, kendisini karşısındakinin yerine koymasına vesile olması bakımından önemlidir. Derdine derman arayan insanın naif duygu dünyası belki de insan için yaşanabilecek hissiyatın zirvesidir. Hastahanenin kapısından içeri girdiğinizde karşınıza çıkan o taşınmasız zor havayla kapıdan dışarı çıktığınızdaki hava birbirinden çok farklıdır. Ama içeride bir hayat, hatta binlerce hayat vardır ve o da yaşadığımız bu hayatın en ağır gerçeklerinden biridir. Bundan yıllar önce okuduğum bir hastahane günlükleri kitabını hatırladım. Kanser hastası bir genç kızın adım adım ölüme yürüyüşünde iç dünyasında yaşadıkları ve iman nimetinin tevekkülle harmanlanarak onu nasıl güçlü, kuvvetli kıldığını hayretle okumuştum. Okudukça sayfalarını gözyaşıyla yakadığım bu kitabın tesiri hala üzerimde ve ne zaman bir hastahane ortamında olsam hemen o genç kız aklıma gelir. Hayat hikayelerini bilmediğimiz o kadar insan var ki, hani kainatta her şey yazılmış ve söylenmiştir denilir ya, sanki içinde dert taşıyan böyle dertlilerin daha yazılacak çok şeyi, söylenecek çok sözü vardır. Dertten derde fark var. Dert var, dermanı hemen bulunur. İnsanı ferahlatır. Dert var, dermanı ahirete kalmıştır. Sabır ve tevekkül zırhıyla takdiri ilahi diyerek boyun bükülür. Derdi veren Allah'ın dermanı da verdiğinden şüphe edilmez. Ancak bazı dermanlar hemen gelivermez ve dert sahibinin dünya imtihanı olur. Bu imtihanı belki bu satırlarda yazmak kolaydır. Ancak imtihanı yaşamak çok az insanın kaldırabileceği bir yüktür. Allah sevdiği kullarını bazen dünyevi sıkıntılarla imtihan eder de onların iman kuvvetini yoklar. Yine de Rabbimizden duamız odur ki bizi kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etmesin. Yaşadığımız dünyanın bize sunduğu acı tablolardan biri de insanımızın her geçen gün daha çok hastalıklara duçar oluşudur. Özellikle büyük şehirlerde, nüfusun kalabalık olduğu yerlerde, eskiden en az yoğun olan yerlerin başında gelen hastaneler, bugün artık randevunun bile alınması zor olan kurumlar haline geldi. Eskiye nazaran o kadar çok hastamız var ki, kişi başına düşen doktor sayısının azlığını unutup, doktor başına düşen hasta sayısının artışından dolayı şaşkın hale düştük. Hastahane ve hasta gerçeği, derdine derman arayan insanların artması neticesinde bütün yönleriyle sosyolojik bir vaka, hatta problem haline geldi. Özellikle hastanelerde meydana gelen asayiş problemleri de toplumun sağlık açısından gitgide bozulduğu gibi psikolojisinin de pek iyiye gitmediğini gösteriyor. Toplumsal bir problem haline alan bu durumdan ziyade, bu satırlarda hastanede geçen bir günün insanın duygu dünyasına yansımalarını ifade etsek belki daha faydalı olur. Bir hastalığa duçar olmuş bir insanın, hele bir de klinik bir vakaysa, bu haleti ruhiyede hayata bakışının ne kadar farklı olacağını tahmin edebiliriz. Hastahane yolu herhangi bir yere gidişin yolu gibi değildir. Hele amansız bir hastalığınız varsa, ümitsiz ve çaresizliğin üzerinize çöken ağırlığıyla hastahane yolu belki kilometrelerce uzayan bitmez tükenmez bir yol olur. Adeta etrafınızda hızla dönen şehir hayatı zembereği boşanmış bir saat gibi hızla döner ama bu sizi hiç alakadar etmez. İçinizde kendi derdinizle pençeleşirken geçmiş güzel günleriniz gelir aklınıza. Mutlu yıllarınız, sağlıklı zamanlarınız, neşeyle geçen günleriniz. Bir zamanlar ben de dediğiniz onlarca hatıra. Bir film şeridi gibi akar geçmiş gözlerinizin önünden. Teselli ararsınız ama bulamazsınız. Şehir kalbine yenik düşmek istemeyen bir insan gibi bütün atar damarlarıyla hayatta kalmaya azmetmiştir. Yollar, arabalar, insanlar, siren sesleri, binalar, gökyüzü, deniz. Bu hastahane yolunda hiçbirinin manası yoktur veya her birinin anlamı çok farklıdır. Bir de yolda hastane tabelalarını görürsünüz hep. Sanki diğer tabelalardan daha büyük, H harfi algınızın en üst sırasında. Sizi alır götürür derdinize derman bulduğunuz bir hekimin önüne. Doktorun dudaklarından çıkacak her kelime çok önemlidir. Yok bir şeyiniz, hafif bir soğuk algınlığı, ilaç yazarız geçer. Keşke hep böyle olsa, keşke her doktor böyle söylese şifa dilenen hastalarına. Hastane civarlarında şekillenen dükkanlar dahi farklıdır. En başta insanlar daha dikkatli. Servise çıkmış bir hastaya lazım olacak ufak tefek ne varsa satılır hastane civarında. Çiçek, meyve suyu, çikolata, terlik, pijama, kısa yoldan lazım olan ne varsa. Satıcılar da müşterilerinin bir hasta yakını olduklarını bilir ve ona göre davranır. Kaba değildir, sözlerinde dikkatlidir. Öyle ki hastahane etrafı insan sirkülasyonu açısından en yoğun yerlerdir. Siz kendi hastanıza göre bölümlerin yolunu su edersiniz adeta. Bilmediğiniz tıp kavramları girer dağarcığınıza. Kardiyoloji, nöroloji, EKG, tomografi, ultrason, endoskopi. Bunun gibi onlarca kelime. Her doktor kapısı ayrı bir uzmanlık alanını ifade eder. Hele bir de acı içinde kıvranırken sıra bekleme vardır ki sabrın zirvesini öğretir insana. Kimseye bir şey diyemezsiniz. Herkes sizin gibi derdine derman arar çünkü. Herkesin derdi kendine göre ağırdır. Allah dağına göre kar verir nihayetinde. Yaşamanın bir umut olduğunu ve hayatın bir saniyesinin bile ne kadar kıymetli olduğunu bu havayı soluduğunuzda anlarsınız. Hastahane ortamlarında çalışan insanların aslında iradelerinin ne kadar güçlü olması gerektiğini düşünürsünüz. İnsan hayatını kurtarmaya çalışan doktorların ne denli mübarek bir vazife yaptıklarına karar verirsiniz. Tetkikler vardır bir de. Her biri ayrı katta. Kan verirsiniz tüp tüp, film çektirirsiniz, inersiniz, çıkarsınız, beklersiniz, yolu bulamaz birine sorarsınız. Bazen vücudunuzdan numune alınması gerekir. Netice aynen bir imtihan neticesi gibi sizi büyük bir endişeye sokar. Keşke bir okul imtihanının sonucu gibi olsa dersiniz bazen. Bir de acil bölümü var ki şifa arayanların en çok olduğu bölüm. Kırmızı, yeşil ve sarı odalar. Hastanın aciliyet durumuna göre tasnif edilmiştir buralar. Burada adeta bir can pazarı yaşanır. Sinirler gergin, sabırlar tükenmiş ve son noktaya çok yakın bir durum. Ellerin açılacak takati olmasa da dillerde dualar ardı ardına gelir. Çığlık çığlığa koşanlar görülür bazen. Bir servisten acı feryatlar yükselir. Son nefesin sessizliği hasta yakınlarında yeri göğü inleten bir çığlığa dönüşmüştür. Hastaneler yeni hayatların başladığı, nice hayatların da son bulduğu yerlerdir. Şifa menbaadır bazen, bazansa çaresizlik. Belki de kader çizgisinin en hassas kırılma noktasıdır hastahaneler. Allah düşürmesin, düşürürse de bir an önce selamete erdirsin. Ne diyelim, dert verip derman aratmasın ya da dermansız dert verip çaresiz bırakmasın. Elbette çekilen her çile karşılığını bulur. Sabır ve tevekkülle karşılığında ancak ateş düştüğü yeri yakar ve acı ilk düştüğü anda sabredebilmek de er kişinin kârıdır. Netice itibarıyla her türlü sevap, mükafat ve bağışlanma müjdesine rağmen Allah'tan dert ve bela istenmez. Bize yazdığı hastalık ve musibetlere de biz Allah'tan geldik, yine O'na döneceğiz diyerek boyun bükeriz. Ondan hem bu dünyada iyilik ve güzellikler temenni ederiz hem de ahirette. Bu vesileyle biricik niyazımız Rabbimizin bütün hastalarımıza acil şifalar ihsan eylemesidir. Şefika Meriç'in kaleme aldığı Kırmızı, Sarı, Yeşil Odalar, Kırılgan Duygular başlıklı yazıyı paylaştık programımızda son olarak değerli dinleyenler. Bu akşam Şenden Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte 21.30'da Sesli Dergi'de yeni yazılarla buluşmak ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.